أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى 26. sözün hatimesi. Eski Said'in, üstadımız kendi nefsi için söylüyor, serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, en evvel kendi nefsini muhatap tutmuş ve kendi nefsine en ateşin ibareleri, ifadeleri kullanmış. Hani biz başkalarını suçluyoruz ya hep. Büyük zatlar en evvel kendi nefislerini suçluyorlar. Onun için kendi nefsine yazdığı böyle bir dersi biz de kendi nefsimize hitap ederek hem dinleyelim hem o niyetle okuyalım inşallah ta ki biz istifade edelim. Üstad Bediüzzaman kendi nefsine söylediği bu hakikatları biz kendi nefsimiz için ifade edeceğiz, okuyacağız inşallah. Birinci fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek. Hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. İkinci fıkra. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fakirlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Üçüncü fıkra. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye fakirlenme, gururlanma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِالرَّجُلُ الْفَاجِرِ sırrınca. Müzekka olmadığın için belki sen kendini o recül-ü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hılkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyadan kurtul. Çok hakikatlı, çok mükemmel, çok mübarek bir ders. Cenab-ı Hak tesirini kalbimizde, ruhumuzda, hissiyatımızda, nefsimizde halk eylesin inşallah. Epey düşündüm, böyle bir ders, nefsi ikna etmek, nefsi terbiye etmek, nefsi tezkiye etmek üzere yazılmış olmasına rağmen neden 26. söz gibi kaderi ve cüz-i ihtiyari anlatan bir bahsin arkasına alınmış? Aslında çok makul bir soru. Kendi kendime sordum. Epey bir düşündüm. Kendime göre şöyle bir şey buldum. Kader arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın ezelde ezeli ilmiyle ve adeta kendi isimlerinin kendi aralarında yaptıkları istişare sonucunda, neticesinde her bir mahlukata biçilen suretlerdir, şekillerdir, takdirlerdir, planlardır, programlardır. Cenab-ı Hak daha mahlukat yokken ezeli ilminde hangi mevcut, ne zaman yaratılacak, nasıl yaratılacak, hangi makamda olacak, cansız mı, canlı mı, canlıysa bitki mi, hayvan mı, insan mı, melek mi, cin mi, insansa, hayvansa bu yaratılacak şey onun hangi uzvu olacak mesela? Bu uzuv hangi işleri görecek, hangi faaliyetleri icra edecek? Bütün bunlara varana kadar baş döndürücü, aklı hayrette bırakacak bütün faaliyetler, bütün olaylar, bütün hadiseler, bütün hılkat alemini ilgilendiren bütün hadiseler Cenab-ı Hak tarafından takdir edilmiş. Kader bu. Peki bu bahsin onun arkasında alınmasında ne şey var? Çünkü bazen insan da ben yapıyorum diyor. Bu şeyin sahibi benim diyor. Bu yerin maliki benim diyor. Seni ben yaptım diyor. Ben olmasaydım diyor. Ben var ya diyor ve kendine de bir hisse çıkarmaya çalışıyor. İşte bu ders insanın riyakar, ucuplu, gururlu, haddini bilmezlik özelliğini adeta o kanatlarını indiriyor, yelkenlerini indiriyor, kendini kendine getiriyor. Kulluğun ve ubudiyetin sırlarını öğretiyor. Sen kulsun, haddini bil. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Sakın haddini aşıp da kendine bir şeyler çıkarma. Her şey Allah'ın ilminde, Allah'ın kudretinde, Allah'ın iradesinde gerçekleşiyor. Müthiş bir şey. Şimdi okuyorum tekrar. Birinci fıkra. Madem eşya var, eşyayı görüyor muyuz? Evet. Madem eşya var ve sanatlıdır, kainatta Allah'ın yaratıp da sanatsız olan, şekilsiz olan herhangi bir şeyin göstermesi mümkün değil. Her şey sonsuz derecede mükemmel bir planla, bir programla, bir takdirle meydana gelmiştir. İnsanın bile diyorlar, şu mevcut şekli alabilmesi için 10 üzeri eksi 540 ihtimal saymanız mümkün. 10 sayısının yanına 540 tane sıfır koyuyorsunuz. O kadar ihtimalde bir insan şu şekli alabiliyor. Şu kadar ihtimal içerisinde sizi şu mükemmel şekle getiren, şu mükemmel surete getiren elbette bir plandır, bir programdır, bir takdirdir. Siz böyle olduğunuz gibi toprağa bakın, aynı şey görürsünüz. Hayvanlara bakın, bitkilere bakın, hava atomlarına bakın, bulutlara bakın, yıldızlara bakın, bütün hılkat alemine, maddi ve manevi, cevheri ve arazi, hangi mahluk varsa sanatlıdır ve görüyorsak, hissediyorsak vardır. Madem sanatlıdır, elbette bir ustaları vardır. Bir harf katipsiz olur mu? Hayır. Bir iğne ustasız olur mu? Hayır. Madem ki basit bir iğne ustasız olmaz. Madem ki bir harf katipsiz olmaz. Elbette nihayet derecede muntazam olan şu kainat, şu mevcudat ve içindeki harikulade sanat eserleri elbette ustasız değiller. Bir ustaları vardır. Hadi gel bakalım. Sen herhangi bir şeyi sahiplen. Bu da benimdir de. Bunu ben yaptım söyle. İnsanın haddini bildiren bir ders. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa, en küçük içimizde bulunan bir atomdan en büyük atom mahlukata kadar, mevcudata kadar, galaksilere kadar birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Ya bütün bunları yapan birisi var, ya da tesadüfe verilse bir küçük şey koca kainat kadar zorlaşıyor. Çünkü Üstad Bedüzzanseri bize bir şey öğretiyor arkadaşlar. Bir şeyden her şey yapmak. Her şeyden de bir şey yapmak her şeyin halıkına mahsus bir iştir. Eğer bir şey Allah'ın malından ve mülkünden çalarsanız, bu da filan sebeplerin işidir derseniz, o zaman o şeyin meydana gelmesi bütün kainat kadar zorlaşır. Siz karıncayı çok mu basit zannediyorsunuz mesela? Sineği çok mu ehemmiyetsiz görüyoruz mesela? Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Allah'tan başka diyor, taptığınız bütün ilahlar toplansın. Bir sineği değil, bir sineğin kanadını icat edemez, meydana getiremez. Eğer her şey birinin olmazsa, o vakit en küçük bir şey koca bir kainat kadar zorlaşır. Meydana gelmesi güçleşir. Eğer her şey birinin olsa, güneş, hava, atomlar, astronomiler, galaksiler, şunlar bunlar hepsi birinindir dersek, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Her şey kolaylaşır. Koca güneş mi? Ona göre kolay artık. Hava atomları mı? Bütün hava sayfası mı? Ona göre kolay. İnsanların hılkati mi? Ona göre çok kolay. Niye? Çünkü her şey onun da. Her şeyden onu çıkarabiliyor. Ama her şey onun değil. O zaman küçük bir şey meydana getirmek bütün kainatı yaratabilmeye mütevakıftır. Onu yapamayan bunları yapamaz. Çünkü en küçük şey en büyük şeyle irtibatlıdır. Küçük bir şey kainattan ayıramazsınız. Şu anda gidin bir ağacın yanına, o ağacın bir yaprakçığını tutun ve çekin. O yaprakçığın arkasında bir dalcık gelir, değil mi? Arkasında bir dal gelir, arkasından ağacın gövdesi gelir, arkasından onun bağlı olduğu toprak gelir, o toprağın bağlı olduğu küre-i arz gelir, onun da bağlı olduğu güneş sistemi gelir, onun da bağlı olduğu galaksi, onun da bağlı olduğu kevn gelir, kainat gelir, hılkat alemi gelir. Onu ondan ayıramazsınız. Kainatı yaratamayan o küçük yaprağı yaratamaz. Yaprağı yaratan bütün kainatın halıkıdır. Çünkü o yaprağın bütün kainatla irtibatı var. Müstakil değil yani. Madem, şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Madem zemin ve asumanı, asuman dediğimiz gökyüzü. Madem zemini ve gökyüzünü birisi yapmış, anladık ki her şey birinindir. Birisi yapmış ve yaratmış. Elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Ağaca niçin ehemmiyet veriyoruz? Meyvesi için değil mi? Ağaca ehemmiyet vermek meyveleri içindir. Fabrikaya ehemmiyet vermek ürünü ve dolayısıyla kârı içindir. Bir işletmeye kıymet vermek, ehemmiyet vermek onun netice verdiği kâr içindir, meyve içindir, ürün içindir. Yoksa o işletmeyi niye ben kurayım? Niye ayakta tutayım? Niye zahmetini çekeyim? O ağacın zahmetini ben niye çekeyim o zaman? Değil mi? Ha, fabrikayı o zaman niye bu kadar sıkıntısını ben çekeyim? Elbette ürünü kıymetli de fabrikanın olmadığı sıkıntıları da çekilir. Sen Allah'ın Hakim isminin cüz'i bir tecellisini üzerinde bulunduran bir varlık olarak bir şeyin neticesini evvel düşünüp ona göre fabrikasını, işletmesini kuruyorsun ve meyvesini boşa akıttırmıyorsun. Ondan da bir kar umuyorsun. Elbette hakimi mutlak olan Allah şu kainat fabrikasını abes, başıboş, gayesiz, ehemmiyetsiz halk etmemiştir. Bakın, madem ki bütün kainatın bir halıkı var, tekrar okuyayım burayı. Elbette o pek hikmetli, çok hikmetli ve çok sanatkar olan zat, zemin ve asumanın, yeryüzünün ve gökyüzünün meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Ne demek? Hiçbir varlığı Allah kimseye temlik etmiyor. Kimseye mülk olarak bırakmıyor. Her şeyin maliki olarak kendisini gösteriyor. Kendisinin bilinmesini istiyor. Her ne kadar meyveyi ağaçtan gönderse de, her ne kadar sütü inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar vasıtasıyla gönderse de, her ne kadar balı zehirli bir böcek eliyle bize ikram etse de, onların arkasından bizi, kendisinin bize görülmesini arzu ediyor. Ve bizim onu görmemizi istiyor. Marziyatı budur. Ben sana bal ikram ediyorum. Bu bal benimdir. Bunu ben ürettim diyemezsin. Şu sütün sahibi benim diyemezsin. Niye? 20. mektup burada gizli. Ben bir yer okuyacağım. Ondan sonra 20. mektubu tekrar beraber hatırlayacağız inşallah. Üstadımız diyor ki mesela zişuur bir elmaya biri dese, şuur sahibi bir elma farz edin. O elma şuursuzdur ama farz-ı muhal şuurlu oldu ve onunla konuşuyor birisi. Onunla bir şeyler müzakere ediyor. Faraza zişuur bir elmaya biri dese, sen benim sanatımsın, seni ben yaptım, senin ustan benim derse, o elma lisan-ı hal ile ona sus diyecek. Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, hepsi aynı, cins bir, nev bir, belki yeryüzünde münteşir, yeryüzüne yayılmış olan bütün hem cinsimiz olan bütün meyvedarlara, bütün meyvedere, belki bütün bahar sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedaya-i rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen, bahar vasıtasıyla Allah'ın bana gönderdiği bütün hediyelere, rahmet hediyelerine muktedir olabilirsen, bana rububiyet dava et. Şimdi sen kendi bahçende bir ağaç dikmişsin ve her şey Allah'ın olduğu halde toprak, su, hava ilahir, ağacın da kendisi, ağacın da çekirdeği, tohumu, her şey Allah'ın, ama sen ne yapmışsın? İşte şu bahçede daha güzel şey yapar, şu toprak daha güzel olur, şu gübre daha güzel yetiştirir, budamışsın, şey yapmışsın, tamam. Eğer bu elma benimdir diye derse, elma lisanı haliyle o adama sus diyecek. Eğer yeryüzünde benim hem cinsim olan, benim nev'im olan bütün elmalara muktedir olabilirsen, hepsini ben yarattım diyebilirsen. İki, bütün bana benzeyen meyveleri de ben halkettim diyebilirsen. Üç, bahar vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın bana gönderdiği bütün hediye-i rahmaniyeyi sahiplenebilirsen, ben ürettim ve yaptım diyebilirsen, daha da ileri götürüyoruz. 4. Benim içinde yetiştiğim toprak kasesinin sahibi benim diyebilirsen, bana dökülen suyun sahibi benim diyebilirsen ve benim yetişmemde ciddi bir fonksiyon olan hava atomunun sahibi de benim diyebilirsen, bununla beraber şu kürey arzı güneşin etrafında döndürebilirsen ve güneş olan o sobamızı ve lambamızı, çünkü onun da çok ciddi fonksiyonu var, ben yaptım, halk ettim, oraya çaktım diyebilirsen, buna beraber şu güneş sisteminin içerisinde bulunduğu Samanyolu ve Samanyolu'nun da içerisinde bulunduğu bütün hılkat alemini ben yaptım diyebilirsen, o zaman ben de senin eserinim diyebilirim. Yoksa sus. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak bu elmanın verdiği bu dersi anlamayı nasip etsin. O elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak. Ama nasıl tokat? Ya, öyle bir tokat ki bu tokat o insanın vücudunda yara açan bir tokat değil. Onun aklını, onun izanını, onun tefekkür boyutunu harekete getiren bir tokat. Değil mi? Ya. Şimdi gelelim 20. mektubu arkadaşlar. 20. mektupta üstadımız diyor ki şu mübarek tevhid ifadesinin 11 kelimesi var. Her birisinde de tevhid mertebeleri var. La ilahe illallah. Ne var burada? Bir tevhid-i uluhiyet. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka mabut yok. İbadet edilecek tek bir zat var. O da Allah'tır. Doğru mu? Vahdehu Allah'ın saltanatının birliğini gösterir diyor Üstadımız. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Allah'ın saltanatı bir. Saltanatında zinhar hiç kimsenin ortaklığı yoktur, olamaz, mümkün değildir. La şerike leh, üçüncü kelime. Bazen olur diyor üstadımız. Bir sultanın saltanatında ortağı olmaz. Sultan birdir. Ama sultanın icraatında onun memurları onun adeta icraatta ortağı sayılıyor. Bize de müracaat ederler. Yani bir sultan düşünün. Sultan her bir şehri kendisi bizzat idare etmiyor. Milli Eğitim Camiası'nı kendisi idare etmiyor bizzat. Ordunun başında bizzat kendisi her an başında durmuyor. Maarif dairesi, ordu dairesi, şu daire, bu daire. Her bir şehirdeki vali onun yardımcısı. Her bir kasabada onun yardımcısı var, kaymakam. Her bir köyde onun yardımcısı var, muhtar. Dolayısıyla icraatta bütün bunlar onun neyidir? Ortağı ya. Bize müracaat ederler önce. Köylü bir adam bir işi oldu mu önce muhtara müracaat ediyor. Muhtar beni aşar dedi mi kaymakama gönderir. O da beni aşar dedi mi valiye gönderir. Hemen herkes sultana müracaat edemiyor ki. Dolayısıyla onlar icraatta sultanın ortağı, şeriki sayılırlar. La şerike le. Yani Allah'ın nasıl ki uluhiyetinde ortağı yoktur, saltanatında da ortağı yoktur. Aynı anda icraatında da ortağı yoktur. Her bir mahluku idare eden Allah'tır. Her gözü gördüren Allah'tır. Her kulağı işittiren Allah'tır. Her dili konuşturan Allah'tır. Her ayağı yürüten Allah'tır. Ama orada kanunlar var. O kanunlar Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ünvanlarıdır sadece. Orada tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıdır. Allahu Ekber. Allah her an iş başında arkadaşlar. Allah'ın dokunmadığı adeta. Allah'ın işlemediği kainatta bir mevcut, bir varlık, herhangi bir mekan, herhangi bir yer mesbuk değildir, mümkün değildir. Allah her an iş başında. Elhamdülillah. Maşallah. Lehul mülk. Ne demek? Lehu mülk demiş olsaydı, mülk onundur. Ama başkasının da başka mülkleri olabilir. Arapça bir kayda bu. Lehul mülk. Mülk ancak ve ancak Allah'ındır. Hiç kimse malikiyet davasında bulunamaz. Mesela gelin tartalım. Şu yerin maliki kim? Adam diyor ki benim diyor. Peki şu mahallenin maliki kim? İşte o da filan filan filan. Peki şu dünyanın Allah. E sen neredesin? Şu kainatın maliki kim? Allah. Peki sen neredesin? Kainatın dışında bir yerde misin? Dolayısıyla Allah'ın mülkü olmayan hiçbir şey yok. İslam diyor ki sen onun hem mülküsün, hem memlüküsün, hem de mülkünde çalışıyorsun. Vazifeni güzel yap, güzel işle. Sen kazancın burada. Allah'ın mülkü olmayan hiçbir şey yoktur. Bazen anlatıyoruz. Abi olmuş mu olmamış mı bu ayrı bir şey. Bazen lisan-ı hali, lisan-ı kal suretinde söyletiyor bazı zatlar. Adamın birisi gitmiş bir bataklığı güzel bir şekilde kurutmuş. Ondan sonra böyle mükemmel bir tarla yapmış kendisine. Gözün bir tanesi de kör, ama bir zat. Geçmiş tarlanın karşısına demiş ki ey tarla, şimdi sen asıl sahibini buldun. Öyle diyorlar ki Allah o tarlaya bir dil vermiş, lisan vermiş. Demiş ki ey zat, şimdiye kadar benim tek gözlülerden 99 tane sahibim oldu. Çift gözlüleri var, sen hesap et. Ya mülk sahibi, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. O da yalan, bu da yalan, var biraz da sen de oyala. Evet. İkinci fıkra. İkinci fıkra. Bunlar bizim nefsimizi kendimize getiriyor. Ben şimdi birisine bir su ikram ediyorum. Seni ben geçen susuzluğunu gidermedim mi diyemezsin ki ya. Sen ancak şükredeceksin ki Allah yaptığı bir işte beni istihdam etti. Ya Rabbi sana şükürler olsun deyip şükretmek bize düşen. Bir müminin bir işinin sıkıntısının giderilmesinde Allah beni çalıştırdı. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Başkasıyla da yaptırabilirdin ama benimle yaptırdın bu işi. Bizim üzerimize düşen bu ya. Evet. İkinci fıkra. Sen ey mağrur nefsim. Sen ey mağrur nefsim. Üzüm ağacına benzersin. Diyeceksiniz ki nefis üzüm ağacına nasıl benzer? Üzüm ağacını bir isterseniz tefekkür edelim. Bu çok enteresan bir misal. Yani Bediüzzaman Sitenin verdiği misaller alelade değil. Üzüm ağacının yetiştiği yer genellikle kurak atmosfere sahip olan yerlerdir. Bir. Susuz bir toprakta, kuru bir ortamda, kuru bir havada bakıyorsunuz ki her yer kurumuş. Hatta toprak o kuru olan haliyle çatlıyor. Değil mi? Arası da açılıyor epey. Böyle bir şeyde üstadımız diyor ki o küçük üzüm asması, çubuğu daima içerisinden su akan bir şey olsa bile, bir boru gibi, bir hortum gibi olsa o sıcakta orası ne yapar? Buharlaşır. Hava kuru. Atmosfer kuru. Toprak kuru. Ondan sonra üzüm çubuğu kuru, hasiyetli, lezzetli cennet çurubu gibi üzüm taneleri ne yapıyor oradan? Doluyor ya. Çok enteresan değil mi? İşte Üstad diyor ki ben bunu tefekkür ettim diyor. Sen ey mağrur nefsim üzüm ağacına benzersin. Fakirlenme. Gururlanma. Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Yani o kadar ayan beyan ki, o kadar açık ki, belli ki o kuru üzüm çubuğunun işi değil o taneleri kendisine takmak. Doğru mu? Dolayısıyla madem ki o kuru havada, o kuru toprakta, o kuru çubuk kendisi o dolu olan taneleri kendisi takmamıştır, başkası ona takmıştır, belli. Aynı şekilde senin gibi kuru bir adam, İçinde bulunduğun kuru atmosferde, kuru toprakta elbette böyle hasiyetli güzel üzüm salkımları meydana getiremezsin. O zaman bunlar kimin işi? Bunlar Allah'ın işi. Daha önce yine sohbette ifade edilmişti. Yine yeri gelmişken söyleyeyim. Üstadın Bediüzzaman sempozyumlarından bir tanesinde Ezher'den katılan bir ilim adamı bir tebliğ sunuyor. Diyor ki bu eserler Bediüzzaman'ın eserleri olamaz diyor. Allah Allah. Şimdi eğer Üstad bunlar benim eserim değil Kur'an'ındır diyorsa yani tebliğ konusu olacak kadar orijinal bir ifade değil. Ama Üstadımızın değildir de desem bunlar kimin? Ya bu adam nereye getirecek bu meseleyi? Herkes meraklı gözlerle ona bakıyor. Diyor ki arkadaşlar size birileri zulmetsin. Az evvel okudunuz. Size birileri zulmetsin. Sizi birileri zulmen hapse atsın. Bütün sevdiklerinizden sizi tecrid etsin. Ve sadece size gönül birliği oluşturmuş olan bazı insanları, masum insanları, dindar insanları zulmen içeri atsınlar. Ailelerinden perişan bir şekilde ayırsınlar. Ve onları hapislerde her zaman da idam kararıyla yargılanacak şekilde de korkuyla yaşatsınlar. Ve siz böyle bir halet-i ruhiye içerisinde bir eser yazın. Nasıl eser yazarsınız? Kin, kan, intikam, silah, cephane, savaş. Yazacağınız eser budur ya. Bazı örnekler var, söylemeye gerek yok. İslam alemi içerisinde o zaman kendine yapılan üstadın belki yüzde bir kadar zulümlere dayanamayıp silaha sarılan çokça Müslüman kardeşlerimiz var yani. Ya. Peki Bediüzzaman ne yazdı? Bediüzzaman Kader Risalesini yazdı. Bediüzzaman ismi hay, ismi kayyum, ismi kuddüs, ismi adl, ismi hakem gibi Allah'ın isimlerini yazdı. Bediüzzaman Bismillah her hayrın başıdır yazdı. Ya. Peki bunlar Bediüzzaman'ın eseri olabilir mi? Elbette bir beşer olarak düşünsek hayır. Çünkü bir beşer olarak düşünsek müstakil bir zat, onun yazacağı eserler az önce dediğim gibi. Dolayısıyla bu eserler Allah'ın bir ihsanı ve ikramı. Şimdi Bediüzzaman Seri tekrar kendisinin sözüne bakalım. Ey nefsim, üzüm ağacına benzersin, fakirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Dolayısıyla bütün bu buluşlar, mesela lambayı birileri bulmuş, mesela motoru birisi bulmuş, buhar enerjisini bulmuş, başka birisi başka bir şey bulmuş, herkes bir şey buluyor. Bütün bu buldukları şeyler senin eserin olamaz ya. Sen atomların camittir. Seni bu asırda kim yaratmışsa, sana bu imkanları kim vermişse, şu bütün insanların telahuk ve efkarıyla oluşan ilimleri sen önüne kim getirmişse, dağ başında bir adam olsaydın yapamazdın. 200-300 sene evvel yaratılmış olsaydın ne yapamazdın? Kör olsaydın, sağır olsaydın, akılsız olsaydın ne yapamazdın? Dolayısıyla sana bütün bu imkanları kim vermişse, bu nimetlerin de sahibi odur. Ey nefsim, fakirlenme. Sen kuru üzüm çubuğu hükmündesin. Nasıl ki kuru üzüm çubuğu kendisine bu taneleri takmamış, öyleyse sen şu güzelim nimetleri kendin yapmış değilsin. Sana ihsan edilmiş, sana ikram edilmiş. Üstadımız diyor ki dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Bir ilim adamı bir laboratuvara giriyor. Fiili duası bu. Ya Rabbi, ben laboratuvara girdim. İnsanlığa ben bir faydalı eser çıkarmak istiyorum. Sen de bana nasip et. Nasip eden Allah, yapan o değil yani. Elhamdülillah. İyilik yapan bazı insanlar için de Bediüzzaman Hazretleri bazı misaller veriyor. Zamanında da çok alimlerimiz, çok büyüklerimiz çok güzel örnekler vermişler. Mesela bazıları bu gibi zatları şeye benzetiyor. Kepçeye benzetiyor. Enteresan. Kepçe. Diyorsunuz ki ya bir adam yardım ederse niye kepçe gibi olsun? Çok güzel örnekler var. Bazı zatlar diyorsun ki Allah razı olsun, yardım ediyorsunuz camilere, medreselere, işte başarılı talebelere neyse. Diyor ki ben diyor kepçeyim arkadaş. Nasıl kepçe? İzahı şu. Nasıl ki şefkatli birisi muhtaç ve fakir ve aç olan insanlara kendi şefkatinden dolayı bir yemek pişirir. Ama bu yemeği onlara ikram ederken kendi elleriyle tencereden alıp tabaklarına doldurmuyor değil mi? Neyle? Kepçeyle, kaşıkla değil mi? Dolayısıyla Allah rahmetiyle bir yerlere yardım etmek arzu ediyor. Merhametiyle onların imdadına koşuyor. Beni de o yapacağı merhamet eseri olan işlere beni kullanıyor kepçe gibi. O çorbayı benimle döktürüyor yani. Fesubhanallah. Çoğumuz devlet dairelerinde çalışmışız ya da bazı işletmelerde çalışmışız. Şimdi işletmelerde maaşımızı dağıtan o muhtemetler kendi ceplerinden maaş veriyorlar. Herhalde değil değil mi? Kendisi de bizim gibi aciz, gariban bir adam. O da bizim gibi maaş alıyor. Ama devlet ya da patron ona, onun eline o parayı veriyor. Sen benim namıma dağıt diyor. Dolayısıyla başkalarına gururlanamaz. Size maaşınızı ben veriyorum. Paranızı ben dağıtıyorum. Bana minnet edin diyemez demeye hakkı yoktur. Dolayısıyla ağaç nasıl ki meyve veriyor ve gururlanmıyorsa, biz de şuurlu bir varlık olarak yaptığımız iyiliklerde kesinlikle gururlanamayız, fakirlenemeyiz. Elhamdülillah. Üçüncü fıkra. Sen ey riyakar nefsim. Nefis. Acımasız bir nefsimiz var. Riyakar. Kendisini satmaktan hoşlanan, insanlar nezdinde makam sahibi olmaktan lezzet alan bir özelliği var. Enteresan. Sen ey riyakar nefsim, kendisini satmaya çalışan nefsim, dine hizmet ettim diye fakirlenme. Bazen duyuyoruz, kendimizden de duyuyoruz, Allah muhafaza hepimiz. Diyor ki ben diyor 25 sene 30 sene bu insanlara diyor dini imanı anlattım, dinleyen olmadı. Böyle de nankörlük olur mu? Kardeşim sen vazifen var, Allah'ın vazifesi var. Vazifeni yap, vazife-i ilahiye karışma. 25 sene değil, Allah ömür verirse 250 sene, 500 sene, 1000 sene yine anlatırız. Kimse dinlemezse biz burada hiç kimseye hakaret edemeyiz. Cenab-ı Hak isterse bütün insanlara iman verir mi? Hidayet verir mi? Evet. Cenab-ı Hak istemezse kimse mümin olabilir mi? Hayır. Her şey Allah'ın elinde mi? Evet. Hidayet de mi? Evet. Bizim vazifemiz tebliğdir. Ve ma ala Resul illel bela. Burada da nefsimiz bazen şu kadar hizmet ettim, şu kadar anlattım, şu kadar insanı irşad ettim diye gururlanıyor. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma, fakirlenme. İnnallâhe la yu'eyyidu hâzeddîne bir racülül facir. Allah bu dini mübini İslam'a facirlerin eliyle de hizmet ettirir. Hadis. Sırrınca müzekka olmadığın için, nefsini teskiye etmediğin için, tam terbiye etmediğin için belki sen kendini o recülü facir bilmelisin. Ayet, hadis, estağfurullah, hadis. Allah dini mübini fasık insanlarla da ulvileştirir. Sana ihtiyacı yok diyor adeta. Yaptım ben hizmet, gururlanma. Belki sen o recülü facirlerden birisin. Belki sen o Allah'ın razı olmadığı, sevmediği ama kendi dininde de çalıştırdığı insanların sınıfındansın. Ya, çok enteresan değil mi? Mesela misal vereyim inşallah yanlış anlaşılmaz. Allah domuzu imtihan için kullanıyor mu? Şu anda domuzu, hınzırı kullanıyor değil mi? Peki domuz fakirlenebilir mi? Bakın Allah beni nasıl istidam ediyor. Çok enteresan. Üstadımız öyle bir noktaya dokunmuş ki. Allah dini mübine fasık insanlarla da hizmet ettirir sırınca. Sen müzekke olmadığın için belki sen kendini o recülü facir bilmelisin. O günahkar şahıs olarak kendini görmelisin. Hizmetini, ubudiyetini. Ama ben hizmet ettim mesela. Şu kadar insanı anlattım. Şu kadar insana ulaşmaya çalıştım. Bir de ibadet yaptım. Ubudiyeti işledim. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü bil. Hatırlayın 24. sözü. Ubudiyet, mukaddeme-i mükafat-ı lahika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır diyor üstadımız. Yani yaptığımız ubudiyet daha sonra bize verilecek cennetteki makamlar için mi? Hayır. Onlar Allah'ın fazlıdır. Daha önce Allah'ın sana verdiği nimetlerin karşılığı olarak bileceksin diyor ibadeti. Ben şu anda namaz kıldıysam cennette mükafatı olsun diye değil. Allah'ın bana verdiği şu kadar nimetlerin şükrü olarak, neticesi olarak ben yapıyorum. Yapmam lazım. Allah cennet verir, cehennem verir. Onun bileceği iş. Cennet mükafat değildir. Cennet fazl-ı ilahidir. Ya. Cennete hep biz mükafat alabiliriz değil mi? Ya. Cennet imanın mükafatı. Ya. Ama Allah rahmetiyle ayrıca işlediğimiz ibadetler neticesinde de cennette mertebeleri ona göre veriliyor. Ama o onun karşılığı değil. Allah'ın fazlı, Allah'ın ihsanı, Allah'ın ikramıdır. Bundan gayrı ne bilsek yanlıştır. Ya. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat. Çok enteresan. Deveye bakın. Deveye baktığımız vakit belli ki bu çölde şu hizmeti yapmak için yaratılmış bir varlıktır diyoruz ya. Yani bütün her şeyle. O belki uzun süre su içmemesi, suya ihtiyaç hissetmemesi, ayaklarının kumlara batmaması, gözlerine kumun kaçmayacak şekilde dizayn edilmesi gözlerinin, bütün bu özelliklerinden bakın, sanki bu kumda o çölde, o sıcak ortamda hizmet etmesi için yaratılmış, fıtratının da vazifesini yapmış olan bir varlıktır diyoruz. Güneşe bakın, ısı ve ışık vermek üzere yaratılmış bir varlıktır diyoruz. Vazife-i fıtratı budur. Fıtrat, hılkat, yaratılış yani. Göze bakın, görmek için yaratılmış, haykırıyor. Kulağa bakın, işitmek için yaratıldım diyor, doğru mu? Peki biz niçin yaratıldık? Bütün mahlukata bakın, her birisinin bir değil, belki birkaç tane vazifesi var da, bütün kainatın kendisine hizmet ettiği şu insan mı başıboş olacak ya? Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de En'am diye geçen 8 çeşit hayvanlar var. En'am. Her şeyde nimet. Bunlardan işte tırnaklı olan işte öküz, inek gibi şeyler de var malum. Şimdi öküzü, ineği bir tefekkür edelim. Her şeyi kullanılabilir diyorlar ya. Her şeyi. Gübresine varana kadar affedersiniz. Her şeyden istifade ediliyor mu? Ediliyor. Peki Allah için söyleyin. Aramızda yabancı yok. İnsanın neyinden istifade ediliyor? Ne derisinden, ne kanından, ne etinden, ne saçından. Hiçbir şey istifade edilmiyor ya. Allah. Ama bütün kainat da ona hizmetkar. Buradaki şey çıkıyor. Ya haşa, binler defa haşa, hakimi mutlak olan Cenab-ı Hak burada bir hikmet gözetmemiş diyeceğiz haşa. Bu da Allah'a yakışmıyor. Yakıştırmıyoruz. İman bunu gerektirmiyor değil mi? Ya da diyeceğiz ki bütün kainat, bütün mevcudat üstünde insanın bir vazifesi var. Aklımızla bunu bulamıyoruz. Neyle bulacağız? Vahiyle bulacağız. Sen Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'ı anlamak, Allah'ın esma ve sıfatlarını tefekkür etmek, Allah'a ibadet etmek, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'ın irade-i külliyesi yolunda iradeni kullanmak, cüz-i iradeni gerektiği vakit bir yere atıp doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın emirleri doğrultusunda aklını kullanmayacak şekilde de yoluna devam etmek için yaratılmışsın. Bazen diyoruz, ya bu niye böyle? Ya sen bir onbaşının emirlerini sorgulayamıyorsun ya. Adam birisi binbaşı askeriye gelmiş, girecek. Asker diyor ki er, giremezsiniz diyor. Oğlum aç kapıyı, giremezsiniz diyor. Ya niye giremem oğlum diyor. Bak diyor, içeride onbaşı yatıyor, gelse seni de beni de. Bir onbaşının emrinden çıkmıyor. Ama binbaşıyı yolda, kapıda bırakabiliyor. Biz onbaşının emirlerini sorgulamıyoruz da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini nasıl sorgularız? Arkadaşlar, biz yaptığımız ubudiyetleri ve hizmetlerimizi bir tane de vazife-i fıtrat olarak bileceğiz. Fıtratımızın vazifesi Allah'a hizmettir, Allah'a ubudiyettir. Evet. Ve farize-i hılkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyadan kurtul. Riya, gösteriş yapmak. Ondan kurtulacağız. Ben Allah için yapıyorum. İki, ucuptan kurtulacağız. Yani ucup ne demek? Geçmişte işlediğimiz hayırlı, güzel amellere güvenip onlara bel bağlamak, onlara tutunmak, onlara güvenmek ucuptur. Ve üstadın ifadesiyle insanı dalalete atar. Bir insan mazide yaptığı şeye güvenemez. Onlara tutunamaz. Bunlar beni kurtarır diyemez. Deyip de onlara güvense, ona göre davransa Allah muhafaza helakete gider. Yaptığımız şeyleri unutacağız. Günahlarımız müstesna. Evet. Dördüncü fıkra. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat, ismi Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri ve arazi her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Malumunuz, üstadımız 32. sözde hakiki hakaiki eşya esma-i ilahiyedir diyor. Yani eşyanın hakikati nedir? Esma-i ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Hangi şey varsa yaratılan, orada Allah'ın isimlerini okuyabilirsiniz. Mesela birisi bu kitabı yazmış. Katip ünvanı burada görünüyor mu? Katip ünvanı var da bu kitap yazılmış, değil mi? Burada bir ilim var mı? Evet, alim ünvanı. Arada bu ciltlerle o ciltler haline gelmiş mi? Evet, mücellit ünvanı, neyse. Dolayısıyla bütün bu isimler burada okundu mu? Okundu. Hangi mevcuda bakarsanız Cenab-ı Hakk'ın Basir ismini gözlerde görüyoruz. Semi ismini işitmelerde, kulaklarda görüyoruz. Mütekellim konuşan ismini Cenab-ı Hakk'ın dillerde ve konuşmalarda müşahede ediyoruz. Hangi mevcudat varsa Cenab-ı Hakk'ın o noktada ismine ya da isimlerine dayanıyor. Bizim vazifemiz ne? Bunları okumak, mütalaa etmek, tefekkür etmek, Allah'ı bilmek, Allah'ı sevmek ve Allah'ın razı olduğu şekilde hayatımızı tanzim etmek. Yoksa hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. 20. sözün ahirinde şu sıra dair bir nebze bahsi geçmiştir. Bahsi geçmiştir dediği şu. Üstadımız diyor ki insanın camiyeti var insanın. Yani geniş bir özelliği var. Fıtratı ve istidatları var insanın. Bunlarla Allah ona bütün fenleri, bütün ilimleri ve bütün sanatları hediye etmiş. Yani bütün melekler toplansa bir radyo yapamaz. Daha da ileri söyleyeyim isterseniz, bir çivi çıkamaz. Meleklerin böyle bir özelliği yok. Ama biz şu kadar sanayi, şu kadar fenleri, şu kadar ilimleri Allah'ın izniyle, Allah'ın bize verdiği kabiliyetlerle bulabiliyor, bilebiliyor, ortaya çıkarabiliyoruz. Ve üstadımız diyor ki her bir fennin hakikati noktayı müntehası, hakikati müntehası Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayanıyor. O ismi bulduğu vakit o fen hakikati yakalamış. O ismi bulmazsa o fen hakikati bulamamıştır. Mesela hendese dediğimiz mühendislik bir fendir diyor. Cenab-ı Hakk'ın adıl ve mukaddir isimlerine yetişirse, o isimleri bulursa o fen hakikatini yakalamıştır. Adıl ve mukaddir isimleri. Hendese de mühendislikte onlar esastır. Mesela tıp bir fendir, bir sanattır. Eğer o tıp Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismini bulursa hakikatini bulmuştur. Şafi ismini bulmayıp biz yaptık diye şey olursa, ortaya çıkarsa o zaman hakikatini bulmamıştır. Mesela mevcudatın hikmetinden ve vazifelerinden bahseden felsefe bir fendir, bir ilimdir. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine ulaşırsa, Allah Hakim'dir diye son noktayı öyle koyarsa o fen hakikatini bulmuştur. Eğer Allah'ın Hakim ismini bulmazsa o zaman yolda kalmış ve tökezlemiştir. Mesele bu. Evet. Ey nefis, eğer şu dünya hayatına müştaksan, ben bu dünyayı çok seviyorum, dünyadan da gitmek istemiyorum, bu dünya bana kafidir, bu dünya bana veafidir diyorsan, mevtten, ölümden kaçarsan, katiyen bil ki hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. Hayat dediğiniz ne ya? Geçmiş elimizde mi? Yok. Gelecek elimizde mi? Yok. Peki hakiki hayatın kaç dakika? Bir anı seyyare ya. Nefes aldık, veremedik. Verdik, alamadık. Bittik mi? Bittik. Öyle diyorlar mesela. Deprem bakıyorsun ki 40 saniye, 35 saniye, 45 saniye sürüyor. Şu kadar adam yere yığılıyor. Şu kadar bina yere yığılıyor. 45 saniye. O dakikadan evvel hayat zannettiğin halat bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye yalnız bir dakikadır. Değil mi? Şimdi berberlerde oluyor. Karşılıklı aynalar koyuyorlar. Şimdi aynaya baktınız mı? Ne yapıyor? Sanki orası koca bir meydan gibi geniş görünüyor, değil mi? Normalde arada 2 metrelik bir mesafe var. iki duvar arasında. Ama bakıyorsun ki sanki binlerce kilometrelik bir genişliği havi. Sanki. O sanki diyoruz yani. Sanal alem yani. Orada gerçek, alem-i şehadetten bir alem yok. Az bir gidip de duvara kafanızı vurdunuz mu, tosladınız mı, ne yaparsınız? Kafanızı kırarsınız. Onun için Üstadımız diyor ki, mazi büyük bir kabristan, istikbal büyük bir kabristan, sen şimdi iki kabir arasındasın, biraz daha düşün. Aklını başına devşir diyor Anadolular. Değil mi? Anadolu'da. Başına aklını devşir. Neye güveniyorsun o zaman? Benim şu kadar şeyim var, şuyum var, buyum var, ben kuvvetliyim, ben güçlüyüm. Neyine güveniyorsun ya? İki kabir arasında bulunan zavallısın. Başka bir şey değilsin ya. Ve bu güvendiğimiz şeyimizden dolayı ne kadar etrafta ceviz kırdığımız da belli değil mi? Kendimize güvendiğimiz için. Önümüze gelen her insanı çiğneyip geçiyoruz ya. Demek güvendiğin hayatı maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir. Belki bir anı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Şu dünya aslında yoktur. Görmeyecek kadar küçüktür. Ehemmiyetsizdir, kıymetsizdir. La mevcude illahu. Allah'tan başka kimse yok. Bazı demişler ki yok, bu mevcutatta var. Ama la meşhude illahu. Allah'tan başka kimse müşahede etmiyorum. Bunlar müşahede edilmeyecek kadar küçük. Görünmeyecek kadar ehemmiyetsiz demişler bazı ehli velayet. Madem böyledir, hayatı, maddiyeyi, nefsiyeyi bırak. Kalp ve ruh ve sırrın daire-i hayatlarına çık. Bak ne kadar geniş bir daire-i hayatlar var. Senin için meyyit olan, senin için ölü olan mazi, müstakbel, onlar için haydır, hayattır, hayattar ve mevcuttur. Yani ruhu cesedine galip olan ve ruh seviyesine gelmiş olan insanlar için maziye de gidebiliyorlar, istikbale de gidebiliyorlar. Ama maddede hapsolmuş isen, sen o zaman sadece bulunduğun dakikayla kayıtlısın, mukayyetsin. Mesela. Evet. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel, onlar için haydır, hayattar ve mevcuttur. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Yapışıyoruz ya. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayr istemem. Ruhumu Rahman'a teslim ettik mi? Evet. Gayr istemiyoruz artık ya. Arkadaşlar şu dünyada kime yapışırsanız çürüktür, çürük ya. En güvendiğiniz kimse. Öyle bir zaman gelir ki sizi yarı yolda bırakır. Hiç kimseye zinhar güvenmeyin. Ve güvenmeyelim yani. Ben kendim için söyleyeyim. Yani. Bazen olur mesela yüksek bir yere tırmanırsınız. Ayağınızı bir taşa koyduğunuz vakit tartıyorsunuz başa değil mi? Bu taş beni tartar mı yoksa beni şarampola yuvarlandırır mı diye değil mi? Arkadaşlar dünyada üzerine basacağınız hiçbir taş bulamazsınız. Ancak ruhumuzu Rahman'a teslim edersek ve gayrı aramazsak o zaman kazanırız. İsterim fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة